Ayrım 53.
Catherine kendisini çağıran bakışlardaki yangını çok iyi tanıyordu. Ananın kiracısıyla iş bitiriyorsun diyerek kendisini tekme yumruk dövdüğü zamanlar gözlerinde parlayan kıskançlık aleviydi bu. Genç kız istemiyordu. Ona dönmekle can çekişmekte oldukları şu daracık kovukta iki erkeği gırtlak gırtlağa getirmekten korkuyordu. Hey Tanrım, son saatlerini dostça geçirip dostça ölemezler miydi? Etienne, şevalden bir lokma ekmek dilenmektense açlıktan ölmeye razıydı. Sessizlik gittikçe ağırlaşıyordu. Hiçbir umut getirmeksizin birbiri ardından teker teker akıp giden tek düze dakikaların yavaşlığıyla gene saatler sonsuza kadar uzarmış gibi geldi onlara. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Tam 24 saattir şu kavuğa tırmanıp kalmışlardı. İkinci lambada sönmek üzereydi. Üçüncüyü yaktılar. Şaval öbür ekmeği ikiye bölüp yerken homurdandı. Hadi gelsene sersem. Catherine tepeden tırnağa ürperdi. Etienne kızın davranışlarını etkilememek amacıyla arkasını dönmüştü. Sonra kızın hiç kıpırdamadığını görünce alçak sesle ona "Haydi git yavrum," dedi. İşte o zaman genç kızın zorlukla tuttuğu gözyaşları yanaklarından ip gibi yuvarlandı. Uzun uzun ağladı. Yerinden kalkmaya gücü yetmeden, aç olup olmadığının bile farkında olmadan, bütün vücudunu saran bir acıyla kıvranarak hüngür hüngür ağladı. Öte yanda Etienne ayağa kalkmış, habire madencilerin yardım işaretini veren, ömrünün geri kalan ömrünün burada ölesiye nefret ettiği rakibinin burnunun dibinde geçirmek zorunda bırakıldığı için öfkeden adeta kudurmuş, aşağı yukarı gidip geliyordu. Birbirlerinden uzakta geberecek kadar bile yer yoktu işte. 10 adım atar atmaz geri dönüp o adamla burun buruna gelmek zorundaydı. Ve yer altında bile paylaşamadıkları şu zavallı dertli kız. En son sağ kalanın olacaktı. Eğer ilk olarak kendisi göçüp giderse bu herif onu gene elinden çalmış olacaktı. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Saatler saatleri kovalıyor, insanı insanlıktan çıkaran, isyan ettirici bu iç içelik, solukların zehirli havasıyla birbirlerinin gözleri önünde giderilen doğal gereksinimlerle gittikçe çekilmez hale geliyordu. Tam iki kez vura vura devirecekmiş gibi yumruklarını sıkıp kayalara saldırdı. Yeni bir gün gitmek üzereydi. Şaval, Catherine'in yanına oturmuş, son ekmeğin yarısını onunla paylaşıyordu. Genç kız lokmaları zorlukla çiğniyordu. Erkekse sevgilisine öbür erkeğin gözü önünde bir kez daha sahip olamadan ölmek istemeyen kıskanç aşık inadıyla verdiği her lokmayı bir sürü okşamayla ödetiyordu ona. Kolunu kımıldatacak gücü kalmayan Catherine hiç sesini çıkarmıyordu ama adam ona sarılmaya kalkınca yakındı. "Of, bırak beni, kemiklerimi kırıyorsun." Sinirden tir tir titreyen Etienne olup biteni görememek için alnını direklerden birine dayamıştı. Kızın yakınmasını işitince hışımla dönüp geldi. Hay Allah'ın belası, rahat bırak şu kızı. Senin üstüne vazife mi dedi şaval? Karım değil mi? İstediğimi yaparım. Sonra da sırf inat olsun diye meydan okurcasına kıza yeniden sarıldı. Kızıl bıyıklarını dudaklarının üstüne yapıştırarak şöyle sürdürdü. Hadi bakalım, rahat bırak bizi, anladın mı? Şuraya bak bakalım, biz var mıyız yok muyuz? Ama Etienne bembeyaz kesilen dudaklarını kısmış bağırıyordu. Eğer kızı bırakmazsan gebertirim seni. Şaval hemen ayağa kalktı. Sesinin ıslık gibi çıkışından arkadaşının bu işi bitirmeye kesin kararlı olduğunu anlamıştı. Ölüm elini çok ağırdan alıyormuş gibi geliyordu onlara. Hemen içlerinden birinin yerini öbürüne bırakması gerekiyordu. Bir süre sonra birlikte yan yana uzanacakları toprağın 7 kat dibinde o eski kavga yeniden başlıyordu. Yerleri o kadar dardı ki ellerinin derisini yüzüp etlerini koparmadan yumruk bile sallayamazlardı. "Kolla kendini," diye gürledi Şaval. "Bu kez seni çiğ çiğ yiyeceğim." İşte o anda Etienne'in gözü döndü. Gözlerini kıpkırmızı bir duman bürüdü, gırtlağına da kan hücum etmişti. Gene o öldürme tutkusu depreşmişti. Şiddetli bir öksürük nöbetine yol açan bir kan kızışması, karşı konulmaz bedensel bir gereksinmeydi bu. Yavaş yavaş kabardı, atadan gelme bir doku bozukluğunun etkisiyle istencinin dışına taştı. Duvardaki bir şiş tabakasına yapıştı ve sağa sola çekiştirdi. Çok geniş ve çok daha ağır olmasına karşın çekip yerinden kopardı. Bunu iki eliyle kavradı, 10 katına çıkan bir güçle şavalin kafasına indirdi. Bir iki geriye sıçrayacak zamanı bulamadı. Yüzü ezildi, kafatası yarıldı ve yere serildi. Beyni dağılıp tavana sıçramıştı. Bir kaynağın sürekli akıntısı gibi yaradan kıpkırmızı bir sıvı akıyordu. Yerde hemen küçük bir göl oluştu. Lambanın isli alevi bunun içine yansıdı. Dört bir yanı duvarla kuşatılmış bu küçük kovuk yavaş yavaş karanlığa gömülüyordu. Yerde yatan ceset kara bir kümbeti andırıyordu. Etienne eğildi, fal taşı gibi açılan gözlerle cesede baktı. Demek sonunda olanlar olmuştu. Öldürmüştü işte. O güne kadarki çabaları karma karışık aklına geliyor, damarında uyumakta olan o zehire, atalarının ağır ağır biriktirdiği alkole karşı giriştiği o boş kavgayı düşünüyordu. Oysa şu anda başı sadece açlıktan dönüyordu ama ailesinin ta uzaklardan gelen ay yaşlığı bu cinayete yetmişti. İşlediği cinayetin dehşeti karşısında saçları diken diken olmuştu. Eğitilmiş yanının baş kaldırmasına karşın garip bir sevinç, sonunda doyurulan hayvansı bir iştahın neşesi yüreğini küt küt attırıyordu. Derken gurur duydu. En güçlü olanın duyduğu gururdu bu. Gırtlağı bir bıçakla delinmiş, parmak kadar bir çocuk tarafından öldürülmüş küçük asker geldi gözünün önüne. İşte kendisi de adam öldürmüştü. Ama Catherine ayağa fırlamış, avaz avaz bağırıyordu. "Tanrım, öldü! Öldü." Etienne hışımla "Acıyor musun ona?" diye sordu. Kızın soluğu kesilmişti. Bir şeyler geveliyordu. Derken sendeleyerek delikanlının kollarına atıldı. "Ah, beni de öldür ne olur. İkimiz de ölelim." Kollarını dolayıp genç adama sarılmıştı. Etienne de ona sarıldı. Birlikte öleceklerini umuyorlardı. Ama ölümün hiç acelesi yoktu. Kollarını çözmek zorunda kaldılar. Sonra da kız elleriyle yüzünü örterken delikanlı da her şeye karşın yaşamaları gereken o daracık alanı temizlemek üzere şavalin cesedini sürükleyip eğik düzeye attı. Ayaklarının dibindeki o cesetle yaşamaları olanaksızdı elbette. Ve ölünün dört bir yana köpükler sıçratarak suya gömülüşünü işittikleri zaman dehşetle irkildiler. O koskoca çukurda dolmuştu demek. Az sonra suyun kendisini de gördüler, galeriden taşıp geliyordu. Bundan sonra artık yeni bir savaş başladı. Son lambayı yakmışlardı. Lamba düzenli, inatçı bir biçimde yükselen suyu aydınlatarak yanıp bitiyordu. Su ilkin ayak bileklerine çıktı, sonra dizlerini ıslattı. Bulundukları galerinin başı yukarı doğruydu. Gidip en dibe sığındılar. Böylece birkaç saat rahat ettiler. Ama su arkalarından yetişti, bellerine kadar suya gömüldüler. Ayakta durmuş, sırtlarını duvara verip suyun durmadan yükselişine bakıyorlardı. Derken ansızın her yanları karanlık bürüdü. Lamba içindeki son gazı da tükürdükten sonra sönüvermişti. Bir daha güneş yüzü görmeden uykuya varacakları o toprağın gecesi tam ve saltık gece başlamıştı artık. "Tüh Allah kahretsin!" diye boğuk sesle bir küfür savurdu Etienne. Catherine sanki karanlığın gelip kendisini yakaladığını hissediyormuş gibi iyice delikanlıya sokulmuştu. Kısık sesle madencilerin ünlü deyimini yineliyordu. Ölüm önce lambayı söndürür. Bununla birlikte içgüdüleri tehlike karşısındaki direnişini sürdürüyordu. Bir yaşama ateşiyle yeniden canlandılar. Genç adam lambanın kulpuyla şiş tabakasını kazmaya koyuldu. Beri yandan genç kız da tırnaklarıyla ona yardım ediyordu. Böylece yüksek set gibi bir şey kazdılar. Kendilerini oraya atıp bacaklarını sarkıtarak iki büklüm oturdular. Galerinin tavanı şimdi tam tepelerindeydi. Su tabanlarını dondurmuyordu artık. Ama çok geçmeden karşı konulmaz ve aralıksız bir devinimle yükselen suyun dondurucu soğuğunu ayak bileklerinde, baldırlarında, dizlerinde duymaya başladılar. Artık işin sonu gelmişti. Bu tünekte kıpırdamaya bile cesaret edemeden, yorgun argın, aç susuz, ışıksız ve ekmeksiz daha ne kadar dayanabilirlerdi ki? Saatler birbirini kovalıyordu. Birbirinden karanlık bu saatler boyunca zaman kavramını gittikçe yitiriyor, geçen süreyi kesinlikle hesaplayamadan bekliyorlardı. Son bir kez işaret vermek geldi akıllarına ama taş sular altında kalmıştı. Hem zaten kim işitecekti ki? Kara yazgıya boyun eğen Catherine, zonklayan başını maden duvarına yaslamıştı ki birden ürpererek yerinden sıçradı. "Bak dinle," dedi. Etienne, ilkin durmadan yükselen suyun çıkardığı hafif şıpırtıdan söz ediyor sandı. Kızı yatıştırmak için yalan söyledi. "Yok canım, ben bacaklarımı oynatıyorum da sen onu işitiyorsun." "Hayır hayır, değil, şuradan gelen sesi dinle bak." Böyle söylerken genç kız kulağını kömüre dayıyordu. Etienne ne demek istediğini anladı, o da onun gibi yaptı. Birkaç saniyelik bu bekleyiş soluklarını kesti, sonra çok derinden, zayıf, geniş aralıklı üç vuruş duydular. Ama hala kuşkuluydular, kulakları uğulduyordu. Belki de katmanlar arasındaki çatlamaların çatırdısıydı bunlar. Üstelik neyle karşılık vereceklerini de bilmiyorlardı. Etienne'in aklına yeni bir çare geldi. "Senin saboların var, ayaklarını yukarı çek, saboların topuklarıyla vur bakalım." Kız saboyu vurdu, madencilerin işaretini verdi, sonra dinlediler, ta ötelerden gelen üç vuruşu yeniden duydular. Bu işi 20 kez yenilediler, 20 kez de yanıt aldılar. Dengelerini yitirip düşme pahasına ağlayarak sevinçle kucaklaşıyorlardı. Ah neyse, arkadaşları madene inmişti, yardıma geliyorlardı. "Ne dersin ha, başımı şuraya yaslamam ne büyük bir talih değil mi?" diye bağırıyordu neşeyle. "Oho, sende de amma kulak varmış," diyordu delikanlı da. "Ben olsam hiçbir şey duymazdım." Ondan sonra nöbet tutmaya başladılar. İçlerinden biri dinliyor, en küçük bir işarete yanıt veriyordu. Çok geçmeden kazma sesleri duymaya başladılar. Yanlarına gelmek için çalışmaya başlamışlardı demek. Bir yol açıyorlardı. En küçük bir gürültüyü kaçırmıyorlardı. Ama çok geçmeden sevinçleri kursaklarında kaldı. Birbirlerini kandırmak için gülmeleri boşunaydı. Yavaş yavaş yeniden umutsuzluğa kapılıyorlardı. İlkin karşılıklı bir sürü açıklamaya girişmişlerdi. Elbette ki Requalart'tan geliyordu. Açılan galeri dosdoğru damara iniyordu. Belki de birkaç yol kazılıyordu. Çünkü kazma sallayan üç kişi vardı. Sonraları gittikçe daha az konuşur oldular. Arkadaşlarıyla aralarındaki uzaklığı anlayınca da konuşmayı kestiler. Sessizce düşünüyor, bir işçinin bu kadar yolu kaç günde ancak kazabileceklerini hesaplıyorlardı. Aradan bir gün derken iki gün geçti. Tam 6 gündür yer altındaydılar. Dizlerinin düzeyinde çakılıp kalan su ne yükseliyor ne de alçalıyor, bacakları bu buz gibi banyonun içinde erir gibi oluyordu. Bir saat için bacaklarını toparlayabilirlerdi aslında ama o zaman da durumları öylesine rahatsızlaşıyordu ki kasıklarına bıçaklar saplanıyor, sonunda ayaklarını gene aşağı sarkıtmak zorunda kalıyorlardı. 10 dakikada bir kalçalarını oynatıp kaygan kaya üzerinde kendilerini yukarı çekiyorlardı. Kömür çıkıntıları bellerini deliyordu. Yarılmasın diye kafalarını eğmek zorunda kaldıkları için boyunlarında bıçak gibi keskin sürekli bir acı duyuyorlardı. Havasızlık gittikçe artıyordu. Suyun geri ettiği hava sıkışıp kaldıkları o avuç içi kadar yerde gittikçe azalıyordu. Boğuklaşan sesleri çok uzaktan geliyormuşçasına benziyordu. Kulakları uğuldamaya başlamıştı. Çılgınca çalınan bir tehlike çanını ardı arkası gelmez bir sağanak altında alabildiğine koşan bir sürünün ayak seslerini işitiyorlardı. Catherine ilkin korkunç bir açlık çekti. Kas katı kesilmiş o zavallı ellerini boğazına götürüyor, bir kerpetenle midesi sökülüyormuş gibi derin derin soluyor, yürek yaralayıcı bir sesle sürekli inliyordu. Aynı acıyla kıvranan Etienne telaşla karanlığı yokluyordu. Derken parmakları hemen yakınındaki yarı çürümüş bir direk parçasına rastladı. Tırnakları ağaca battı. Bundan hemen bir avuç koparıp vagon itici kıza verdi. O da hemen mideye indirdi bunu. Tam 2 gün bu kurt yenikli tahtayla yaşadılar. tümünü yiyip bitirdiler, bittiğine üzüldüler. Öbürlerine girişmek için saldırırken derilerini kopardılar ama bunlar henüz sağlamdı. Lifleri dayanıyor, bir türlü kopmuyordu. Çektikleri işkence bir kat daha artmıştı. Sırtlarındaki giysilerin kumaşlarını yiyemediklerine pek kızıyorlardı. Genç adamın belindeki meşmin kayış açlıklarını bir parçacık olsun yatıştırdı. Delikanlı dişleriyle bundan küçük parçalar koparıp kıza veriyordu. O da hırsla çiğniyor, yutmak için paralanıyordu. Böylece çeneleri boş durmuyor, bir şeyler yediklerini sanıyorlardı. Kemer bitince kumaşa geçtiler. Saatlerce kumaş parçalarını emiyorlardı. Ama çok geçmeden şiddetli sancılar kesildi. Açlık artık derin, belli belirsiz bir acı, vücutlarındaki gücün ağır ve sürekli bir biçimde tükenişine dönüştü. Diledikleri kadar suları olmasa hiç kuşkusuz çoktan ölmüş olurlardı. Azıcık eğilmeleri yetiyordu. Avuçlarıyla içi veriyorlardı. Ve bu işi art arda belki de 20 kez yineliyorlardı. İçleri öylesine yanıyordu ki madeni dolduran bütün suyu içseler az gelecekti sanki. Yedinci gün Catherine su içmek için eğildiğinde eli tam önünde yüzmekte olan bir nesneye takıldı. "Hey, şuna bak hele, bu da neyin nesi böyle?" Etyen eliyle karanlıkları yokladı. "Pek bir şey anlayamadım, bir havalandırma kapısının perdesine benziyor." Genç kız eğilip suyunu içti ama tam avucunu ikinci kez doldururken ceset gelip eline çarptı. Catherine korkunç bir çığlık attı. "Aman Allah'ım, o ta kendisi. O da kim? Biliyorsun canım, o işte bıyıkları elime geldi." Eğik düzeyden yukarı çıkan kabaran sularla ta yanlarına gelen Chaval'in cesediydi bu. Etyen kolunu uzattı. Hemen bıyıklarını, ezilmiş burnunu hissetti. Tiksinti ve korkuyla iliklerine kadar ürperdi. Korkunç bir mide bulantısına tutulan Catherine ağzında kalan suyu tükürdü. Kan içmiş gibi hissetti kendini. Önündeki bütün o derin su sanki o adamın kanıydı şimdi. "Dur bakalım," diye kekeledi Etyen. "İteyim şunu." Bir tekme savurdu, ceset uzaklaştı. Ama az sonra gene gelip ayaklarını çarptığını hissettiler. "Hay Allah'ın cezası, defolup gitsene şuradan." Üçüncü denemeden sonra Etyen vazgeçmek zorunda kaldı. Akıntı cesedi habire geri getiriyordu. Chaval gitmek istemiyordu. Orada burunlarının dibinde olmak istiyordu. Korkunç bir arkadaşlıktı bu. Sonunda havayı büsbütün zehirledi, soluk alınamaz hale getirdi. Bütün o gün boyunca direndiler, ölümü bile göze alarak hiç su içmediler. Ancak ertesi gün susuzluk acısına dayanamayıp içmeye karar verdiler. Her yudumda cesedi öteye itip gene de içmeye razı oldular. Adamın kafasını parçalamak da kâr etmemişti. O inatçı kıskançlığıyla dönüp dolaşıp yine aralarına giriyordu hep. Baş başa kalmalarına engel olmak için ölü de olsa yanlarından ayrılmayacaktı işte. Bir gün sonra gene bir gün daha geçti. Suyun her çalkantısında Etyen öldürdüğü adamın orada bulunduğunu anımsatan bir komşunun dirsek dürtüşüne benzer hafif vuruşunu da duyuyordu. Ve her seferinde de tepeden tırnağa ürperiyordu. Ezilmiş suratındaki kızıl bıyıklarıyla, şişmiş, morarmış vücuduyla gözlerinin önünden hiç gitmiyordu. Derken her şeyi unutuveriyordu. Onu öldürmemişti ki, adam sadece yüzüyordu. Kendisini ısıracaktı neredeyse. Catherine şimdi de ağlama nöbetine tutulmuştu. Durup dinlenmeden uzun uzun ağlıyor, sonra da yorgunluktan bitkin düşüyordu. Daha sonraları karşı konulmaz bir uyuklama haline girdi. Genç adam onu uyandırdığında genç kız bir iki sözcük geveliyor, sonra da göz kapaklarını bile aralamadan hemen gene uyuyiveriyordu. Etyen düşüp boğulmasından korkarak kolunu kızın beline dolamıştı. Şimdi artık arkadaşların işaretine kendisi karşılık veriyordu. Kazma sesleri yaklaşıyordu. Vuruşları hemen arkasında hissediyordu ama onun da gücü tükeniyordu. İşaret verme cesaretini bütünüyle yitirmişti. Orada bulunduklarını biliyorlardı pekala. Kendini hala yormanın ne gereği vardı ki? Üstelik artık gelip gelmemeleri de onu ilgilendirmiyordu. Bekleyişin sersemliği içinde saatlerce neyi beklediğini bile unutuyordu kimi zaman. Derken bir rahatlama onları bir parça canlandırdı. Sular alçalıyordu. Chaval'in cesedi uzaklaştı. 9 gündür onları kurtarmaya uğraşıyorlardı. İlk kez galeride birkaç adım atacak duruma gelmişlerdi ki ansızın korkunç bir sarsıntıyla yere kapaklandılar. El yordamıyla birbirlerini aradılar, olup bitenleri kavrayamadan felaketin yeniden başladığını sanarak sımsıkı sarıldılar. Ses soluk çıkmaz olmuştu, kazma gürültüleri kesilmişti. Bir köşeye büzülüp yan yana oturdukları sırada Catherine hafifçe güldü. Dışarıda hava kim bilir ne güzeldir. Hadi gel çıkalım buradan. Etienne ilkin bu delilik nöbetine karşı koydu ama bu bulaşıcı hastalık kızınkinden daha sağlam olan kendi kafasını da sarsmıştı. Sonunda o da gerçek kavramını yitirdi. Bütün duyuları bozuluyordu. Özellikle de ateşler içinde yanan, şimdi artık hiç durmadan konuşup el kol hareketi yapma gereksinimiyle kıvranan Catherine'inkiler, kulaklarının uğultusu akan su şırıltısına, kuş cıvıltısına dönüşmüştü. Keskin bir ezilmiş ot kokusu duyuyordu. Çok iyi görüyordu. Gözlerinin önünde öyle geniş büyük sarı lekeler uçuşuyordu ki genç kız kendini güneşli bir günde dışarıda kanalın yanında sapsarı ekin başakları arasında sanıyordu. Hava ne sıcak değil mi? Kollarına al beni. Bir daha hiç ayrılmayalım. Ah hiç ama hiç ayrılmayalım. Etienne onu bağrına basıyor. Catherine de mutlu genç kız gevezeliğini sürdürerek uzun uzun okşuyordu onu. Ne budalalık ettik de bunca zaman bekledik. Daha ilk günden senin olacaktım ben. Ama sen anlamadın. Bana sırt çevirdin. Sonra hani o uyuyamadığımız, birbirimizin kollarına atılmak için yanıp tutuşarak, burnumuzu havada, kulak kesilip soluk alışlarımızı dinlediğimiz geceleri anımsıyor musun? Kızın neşesi ona da bulaştı. Suskun sevgililerin anısıyla alay etmeye başladı. Bir keresinde tokatlamıştın beni. Evet evet hem de iki yanağıma birden patlatmıştın tokadı. Seni seviyordum da ondan diye mırıldandı Catherine. Biliyor musun seni düşünmeyi yasaklamıştım kendime. Bu işin kesinlikle bittiğini söylüyordum içimden. Ama aslında eninde sonunda birbirimizin olup birlikte yaşayacağımızı çok iyi biliyordum. Bir fırsatta mutlu bir rastlantıya bakıyordu bu iş öyle değil mi? Delikanlı soğuk terler dökerek ürperdi. Bu düşten uyanmak istedi sonra ağır ağır daha hiçbir şey bitmiş değil her şeyin yeniden başlaması için azıcık talih yeter dedi. Öyleyse beni alıyorsun hem de bir daha bırakmamacısına değil mi? Bunları söylerken hafif bir baygınlık geçirerek kaydı. Genç kız öylesine bitkindi ki boğuk sesi gittikçe kısılıyordu. Büyük bir korkuya kapılan Etienne tutup onu bağrına bastı. Çok mu acı çekiyorsun? Genç kız şaşkın şaşkın doğruldu. Yo, acı filan duyduğum yok. Neden sordun? Ama bu soru onu daldığı düşten uyandırmıştı. Çılgınlar gibi karanlıklara baktı. Ellerini ovuşturarak yeni bir ağlama nöbetine tutuldu. Tanrım, ah ulu tanrım, ne kadar da karanlık. Ne sarı ekim başakları, ne ezilmiş otların kokusu, ne tarla kuşlarının cıvıltısı, ne de kocaman sarı güneş kalmıştı ortada. Göçmüş, her yanı sular basmış maden ocağı, leş gibi kokan gece, bilmem kaç gündür can çekiştikleri yeraltı mezarının şu sızıntısından başka hiçbir şey yoktu karşılarında.